Ayrım 21.
Onun İTC içerisinde Cemal Paşa hizibine mensup olduğu anlaşılıyor. Bu hizip içerisinde özellikle Ali Fethi Okyar'a yakın olmuştu. Sözü geçen bir iddiatçı subay olan Ali Fethi Emir'in rakibiydi. 1912-1913 yıllarında Fethi ve Mustafa Kemal'in Enver'le olan kişisel ilişkileri çok gerginleşmişti. Bu nedenledir ki Ocak 1913'teki Babıali baskını sonrasında Enver önde gelen askeri lider olarak ortaya çıkar çıkmaz Mustafa Kemal iktidar merkezinin dışında bırakıldı. Bu da 1919 yılında onun Enver ve Talat'ın savaş dönemi siyasetleri ile ilişkisinin kurulmaması demek oluyordu. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Savaşı'nda Anafartalar Cephesi Komutanı olarak ün yapmış ve ardından Doğu Anadolu ve Filistin cephelerinde üstün şekilde savaşmış, savaşı Suriye cephesindeki tüm kıtaların komutanı olan bir mirliva olarak bitirmişti. Orduda son derece yetenekli ama gururlu ve kavgacı bir subay olarak ünlenmişti. Mütareke sonrasında İstanbul'a gelmiş ve bir süre kendini arkadaşı Ali Fethi'nin Osmanlı Hürriyetperver Avam Fırkası'na yakın göstererek siyasette bir konum elde etmeye çalışmıştı. 1919 ilkbaharında bundan bir sonuç çıkmayacağı belli olmuş ve sonuçta artan sayıdaki meslektaşının yaptığı gibi Anadolu'ya gitmeye karar vermişti. Mustafa Kemal'in ordu içerisindeki büyük ünü ve siyasal anlamda lekesiz oluşu direniş önderliği için onun ideal bir aday olmasını sağlıyordu. O kabul edince işe başlaması için fırsat hemen bulundu. Damat Ferit hükümeti Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki cemaatler arası şiddetin artışından ürküp bu durum mütareke anlaşmasının 24. maddesi gereğince itilaf devletlerini müdahaleye sevk edebilirdi. Bölgeyi sakinleştirmek ve silahtan arındırmak için askeri bir müfettiş tayin etmek niyetindeydi. Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey, Mustafa Kemal'in yakın subay arkadaşlarından biri olan ve çoktan Anadolu'ya geçmiş bulunan Ali Fuat Paşa'nın cebesoy akrabasıydı. Önce Mehmet Ali Bey'le sonra da sadrazamla birer görüşme ayarlandı ve sonuçta Mustafa Kemal Doğu'daki 3. Ordu Müfettişliğine tayin edildi. Harbiye nezaretindeki arkadaşları bütün Doğu Anadolu'yu kapsayan müfettişlik bölgesi içindeki tüm askeri ve sivil yetkililerle doğrudan haberleşme hakkı dahil kendisine çok geniş yetkiler veren bir talimat kaleme aldılar. Çok geniş yetkilerle donatılmış olan Mustafa Kemal, kendisine eşlik eden 18 kişilik bir karargah heyetiyle İstanbul'dan ayrılıp 19 Mayıs 1919'da Samsun'a vardı. Samsun'a varışından itibaren giriştiği faaliyetler en iyi şekilde Anadolu'daki gelişmeler bağlamında ele alınmıştır. Barış görüşmeleri. İtilaf güçleri daha savaş sırasında Osmanlı İmparatorluğu yenilince nasıl paylaşılacağına ilişkin bir takım anlaşmalar yapmışlardı. Temelde bu anlaşmalar iki öbekte toplanmaktadır. Birinciler, büyük güçler arasında yapılan, aralarındaki güç dengesi bozulmadan ganimetin bölüşülmesini amaçlayan anlaşmalardır. Bu anlaşmalara ilişkin diplomasi faaliyeti, Doğu sorunu oyununun son perdesi olarak düşünülebilir. İkinciler ise, her ne kadar vesayet altında olacaksa da, kendi geleceğini tayin hakkının rol oynadığı, bölgenin ahalisi ya da öyle farz edilenlere daha modern bir anlaşma türü altında yapılmış olan vaatlerdir. İlk anlaşma, Fransa ile İngiltere'nin Rusların bazı taleplerini kabul ettikleri Mart 1915'teki İstanbul Anlaşması'ydı. Zaferden sonra Rusya'nın Doğu Anadolu'nun bazı kısımlarını İstanbul'u ve Boğazları işgal etmesine izin verilecekti. Kuşkusuz bu Ruslar için büyük bir kazançtı ve ardından Fransız ve İngilizler güç dengesindeki bu bozulmayı telafi etmek için müzakerelere başladılar. Bu arada İtilaf Devletleri Nisan 1915'teki Londra Anlaşması gereğince İtalya'ya İtilaf Devletleri'ne katılma bedelinin bir parçası olarak Güneybatı Anadolu'yu vaat ettiler. Fransız-İngiliz müzakereleri 16 Mayıs 1916'da temsilciler arasındaki bir anlaşmayla son buldu. Sykes-Picot Anlaşması, Güney Mezopotamya'nın İngilizlerce ve Suriye kıyılarının Fransızlarca ilhakını öngörüyordu. Her iki ülke, ilhak ettikleri bölgelerin arasındaki toprağın ortasından geçen bir hatta kadar olan bölgede kendi nüfuz alanını oluşturacak, Filistin ise uluslararası bir yönetime tabi olacaktı. Ağustos 1917'deki Saint-Jean-de-Maurienne Anlaşması, İtalya'nın İzmir ve iç bölgesi dahil Güney Anadolu'daki hak iddialarını yeniden tanımlamış, ancak Rusya'daki devrim bunun onanmasını engellemişti. Bu durum sonradan Fransız ve İngilizler tarafından İtalyanların hak iddialarına karşı çıkmak için kullanıldı. Bunlar hep büyük güçler arasındaki anlaşmalardı. Ama bu arada başkalarına da vaatlerde bulunulmuştu. Mısır'daki İngiliz Yüksek Komiseri ile Mekke Şerifi arasında sonunda bir Arap isyanına yol açacak olan temaslar ilk kez 1915 ilkbaharında başlamıştı. Bu temaslar Temmuz 1915 ile Mart 1916 arasında uzun süreli bir mektup teatisine dönüşmüş. Bu mektuplarda İngilizler Mekke Şerifi'ne bir Arap isyanı karşılığında Suriye kıyıları ve Filistin'deki kutsal yerler hariç kuzeyde 37. paralele kadar yayılan bir Arap krallığının kurulmasına destek vaat etmişlerdi. Bu vaat ancak mevcut anlaşmalarla bir uyuşmazlık göstermediği ölçüde geçerliydi. Kasım 1917'de İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour, İngiltere'deki bilhassa Almanya ve Avusturya'daki etkin Musevi çevrelerinin desteğini kazanma çabasıyla, İngiltere'de Siyonist Hareket Lideri Lord Rothschild'e İngiltere'nin Filistin'de bir Musevi vatanı kurulmasını destekleyeceği vaadinde bulunmuştu. Son olarak Ocak 1918'de Başkan Wilson kendi 14 ilkesiyle Amerikan savaş amaçlarına açıklık getirmişti. Bu ilkeler ulusların kendi geleceklerini tayin hakkını tanıyordu ki bu Fransız ve İngiliz hükümetlerince hiç hoş karşılanmamıştı. Bolşevik devriminin hemen ardından yeni Rus hükümeti bütün emperyalist anlaşmalardan çekildiğini ilan edince, daha da kötüsü bunları ifşa edince, itilafın devlet adamları için durum çok daha çatallaştı. Osmanlı hükümeti Suriye'de Şerif Hüseyin'e yapılan vaatlerin açık şekilde tersini söyleyen Sykes-Picot anlaşmasını yaymak için bu propaganda fırsatını kaçırmadı. Mekke Şerifi İngiliz Yüksek Komiserini protesto etti ama sadece kaçamaklı bir yanıt aldı. İngiltere tavrını ancak Haziran 1918'de açıklığa kavuşturdu. Bölgeler iki kümeye ayrılmıştı. Savaştan önce müstakilen Araplara ait olan bölgeler ile Araplar tarafından kurtarılmış bölgeler bağımsızlıklarını kazanacak, İtilaf devletlerince kurtarılmış ya da Türklerin mülkiyetinde olan bölgeler ise İtilaf güçlerinden birinin nüfuz alanına sokulacaktı. Ekim 1918'de Osmanlı direnişi çöktüğünde anlaşmalara, sözleşmelere ve vaatlere ilişkin olan durum buydu. Paris'te toplanmış olan Barış Konferansı bunları hal yoluna koyma göreviyle karşı karşıyaydı. Bu konferansın çalışması esas itibarıyla büyük itilaf güçlerinin kendi aralarındaki görüşmelerden ve bu güçler ile Yunanistan ve Sırbistan gibi yanaşma devletler arasındaki görüşmelerden oluşuyordu. Rusya tabii ki artık bir itilaf gücü değildi ve Amerika kendi iç nedenlerinden dolayı 1919'da konferanstan çekilmişti. Galip devletlerle yenik devletler arasında herhangi bir ciddi görüşme asla olmadı. Yenik devletlerin önüne sadece ya imzalayabilecekleri ya da sözde reddedebilecekleri nihai bir netin konulmaktaydı. Alman ve Avusturya meselelerinin hallinin önceliği olduğu için Yakın Doğu hakkında bir karar oluşturma işi ertelenmişti. Bu işi İtilaf güçleri temsilcilerinin Yakın Doğu'daki farklı etnik toplulukları temsil eden heyetler tarafından kuşatılmış olmaları da çok güçleştirmekteydi. Yunanlılar, Ermeniler, Türkler, Kürtler, Araplar ve Musevilerin hepsi de birbiriyle çatışmakta olan hak iddialarında ısrar etmekteydiler. İngiltere ile Fransa arasındaki esas uyuşmazlık Suriye'ye dairdi. İngiltere, Arap isyancılara taahhütlerde bulunmuştu ve Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal tarafından Şam'da ilan edilmiş olan bağımsız Arap Krallığı lehine Sykes-Picot Anlaşması'nda değişiklikler yapmaya hazırdı. İngiltere bu devleti tanımış, Sykes-Picot Anlaşması'nın tam icrasını isteyen Fransa ise tanımamıştı. Görüşmeler çıkmaza girince Amerikalılar halkın görüşlerini öğrenmek için Haziran 1919'da Suriye'ye bir komisyon, King Crane Komisyonu gönderme girişiminde bulundular. Araplar bu encümene umutlarını bağlamışlardı. Ancak Fransa ve İngiltere encümeni baştan beri ciddiye almamış ve Amerika Barış Konferansı'ndan çekildikten sonra da tamamen boşlamışlardı. Fransızlar ile Araplar arasında bir tercih durumunda kalan İngiltere sonunda Eylül 1919'da Fransa'yı tercih etti. Fransa Suriye'nin bütün kıyı bölgesi ve Hinterland'ı üzerinde manda hakkına sahip oluyor ve bölgenin yönetimi de Faysal'a veriliyordu. Fransa da karşılığında Filistin'de İngiliz mandasına razı oluyordu. 1919-1920 kışında San Remo'daki barış konferansında tasdik edilen bu antlaşma Suriye'de bir Arap isyanına yol açtı. Bu isyan Fransız askerleri tarafından amansızca bastırıldı ve sonuçta Fransa Temmuz 1920'de bütün Suriye'yi işgal etti. Anadolu'da bir çözüme gidilmesi konusunda 3 esas sorun bulunuyordu. Ermeni sorunu, Yunanistan ve İtalya'nın batıda çatışan hak iddiaları ve İstanbul ile Boğazların durumu. Sonunda konferans Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devletinin kurulması kararını verdi. Bu Ermeni milliyetçilerinin yayılmacı isteklerini fazlasıyla karşılıyordu. Ancak bu anlaşma Türklerin muhalefetinden dolayı hükümsüz kalacaktı. Bölgenin coğrafi konumu bu kararı Türklerin silahlı karşı koyuşuna rağmen zorlamanın büyük çaplı bir askeri işgal gerektireceğini gösteriyordu. Ki bunu yapmaya İtilaf devletlerinin ne olanağı vardı ne de hevesi. İkinci sorun, İtilaf devletlerine savaşın sonuna doğru katılmış olan İtalya ve Yunanistan'ın ikisinin de Güneybatı Anadolu'daki aynı bölgede hak iddia etmelerinde odaklanıyordu. İtalya eski iddialarını sürdürüyordu ancak aynı zamanda Doğu Adriyatik kıyılarından da toprak iddialarında bulunduğu için konferanstaki konumu zayıflamıştı. Yunanistan ise İngiltere'den gitgide daha çok destek görüyordu. Bu kısmen Yunan Başbakanı Venizelos'un İngiliz meslektaşı Lloyd George üzerinde dikkat çekici psikolojik nüfuzundan, kısmen de serin kanlı bir siyasal akıl yürütmeden, yani İngiltere'nin Yunanistan'ı Fransa ve İtalya'ya karşı Doğu Akdeniz'de bir karşı ağırlık olarak görmesinden kaynaklanmaktaydı. Ve sonuçta Yunanistan, İzmir ve çevresini Mayıs 1919'da işgal etme iznini almıştı. İstanbul ve Boğazlar konusunda İtilaf devletleri bir ikilemle karşı karşıyaydı. Bu bölgelerin İngiliz hükümetinin gözündeki stratejik ve siyasal önemi derken kastedilen şuydu. Eğer bu bölgeler Osmanlı İmparatorluğu'na bırakılacaksa bütün imparatorluk bir çeşit yabancı denetimine, muhtemelen de bir mandaya tabi kılınmak zorunda olacaktı. Yok, eğer bu bölgeler Osmanlı İmparatorluğu'ndan koparılacaksa, bu durumda Osmanlı İmparatorluğu o kendi haline bırakılacak kadar önemsiz hale gelmiş olacaktı. İngilizlerin tutumu katıydı. Fransızlar ise Türklere karşı çok daha uzlaşmacıydılar ve İstanbul'un Türklerde kalmasını istiyorlardı. Aralık 1919'da Fransızlar Suriye'de istediklerine ulaşma karşılığında İngiliz isteklerini kabul ettiler Ama gariptir, İngiliz kabinesi, İngiliz-Hint Müslümanları arasında şiddetli bir karşı tepkiden korkan Hindistan dairesinin baskısıyla sonradan fikrini değiştirdi. Bu arada Amerika'nın Ermenistan'da bir manda kurmasının istenmesi üzerine King Crane Komisyonu'na benzer bir keşif heyeti, Harbord Komisyonu, Eylül 1919'da Anadolu'yu dolaştı. Türklere geniş ölçüde özellik veren, bütün Anadolu'yu kapsayacak bir Amerikan mandası tavsiyesinde bulundu. Amerikan mandası fikri, Wilson'ın 14 ilkesi, 14 points'ten Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk kesimlerine güvence altında bir egemenlik sağlayan, 12.sine umut bağlamış olan birçok Osmanlı Türk'üne cazip gelmekteydi. Hatta birçok Türk aydını Wilson Prensleri Cemiyeti'ni kurmuştu. Ama Amerikan mandası fikri İtilaf devletlerince ya da Anadolu'daki milliyetçi önderler topluluğunca asla ciddiye alınmadı. 1920 ilkbaharı başına kadar barışın tanzimine ilişkin başlıca kararlar alındı ve koşullar 11 Mayıs'ta Osmanlı heyetine sunuldu. İstanbul Osmanlıların elinde kalmıştı ama onun dışındaki koşullar son derece ağırdı. Gerçekten öylesine ağırdı ki Osmanlı heyeti bunları kabul etmeyi reddetti ve antlaşma ancak İstanbul'dan yeni ve daha uysal bir heyet gönderildikten sonra imzalandı. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Anlaşması, Osmanlı İmparatorluğu'na sadece Kuzey Anadolu'da başkenti İstanbul olan küçük bir devlet bırakıyordu. Doğu Trakya ve İzmir çevresindeki bölge Yunanlılara veriliyor, boğazlar ise uluslararası denetime tabi kılınıyordu. Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devleti kuruluyordu. Fransa, Suriye ve Lübnan'da mandalar, Güney Anadolu'da ise bir nüfuz bölgesi oluşturuyordu. İngiltere, Filistin, Güney Suriye ve petrol bakımından zengin olan Musul vilayeti dahil olmak üzere Mezopotamya'da mandalar kuruyordu. İtalya, nüfuz bölgesi olarak Anadolu'nun güneybatı parçasını alıyordu. Musul vilayetinin kuzeyindeki Kürdistan Osmanlı İmparatorluğu'na bırakılmıştı. Ancak özellik edinecek ve bağımsızlık için bir yıl içerisinde Milletler Cemiyeti'ne başvurma hakkı olacaktı. Bu antlaşma imzalandığı sırada İstanbul'daki padişah hükümetinin imzasının artık fazla bir önem taşımadığı ve antlaşma koşullarının ülkesinin büyük kısmı çoktan militan milliyetçi bir hareketin eline geçmiş olan bir ülkeye dayatıldığı anlaşıldı. İtilaf devletlerinin antlaşma koşullarına direniş olacağını öngörerek İstanbul'u Mart ayında işgal ettiklerini söylemiştik. Ama iç bölgeleri kapsayan büyük çaplı bir askeri işgali göze alabilecek ve yapacak halde değillerdi. Bunun yerine ve güçlü İngiliz baskısı altında Yunanlıların bu antlaşmayı askeri olanaklarla zorla uygulatma teklifini kabul ettiler. Sonuç aşağıda anlatılan ve 1920'den 1922'ye kadar süren büyük çaplı bir Türk-Yunan savaşı oldu. Anadolu Kasım 1918, İlkbahar 1921. İttihatçılar yeraltı faaliyetlerinden başka taşradaki kamuoyunu harekete geçirmek konusunda da inisiyatifi ele almışlardı. Başkan Wilson'ın ilkelerinden 12.'si imparatorluğun Türk bölgelerine güvence altında bir egemenlik vaat ediyordu. Bu nedenle Türk bölgelerinin imparatorluktan ayrılmasını önlemek isteyenlerin ilk işi, barış konferansında kopartılma tehlikesi içinde olan bu bölgelerin aslında ezici şekilde Türk-Müslüman bölgeleri olduklarını ve ana yurtla birleşik olarak kalmak istediklerini göstermekti. Bu amaçla taşra merkezlerindeki İTC şubeleri genellikle başkentteki bölge milletvekilleriyle birlikte ulusal hakları savunma cemiyetleri kurdu. Açıkça Yunanlı ya da Ermenilere verilme tehlikesinde olan bölgelerde bu tür siyasal ajitasyon kuşkusuz çok daha hayatiydi. Kasım 1918'de bir müdafaa hukuk cemiyeti Edirne'de ve aynı tarihlerde bir diğeri de Batı Trakya için kuruldu. Bunları kendi bölge örgütünü Aralık'ta kuran İzmir izledi. Doğudaki ilk örgüt Kars'ta Kasım 1918'de kurulmuştu. Bunu Trabzon ve Erzurum'da ilk hazırlıklardan sonra ikisi de Şubat 1919'da kurulanlar izliyordu. Bir tane de güneyde Aralık'ta Urfa'da kurulmuştu. Birçok küçük örgüt vardı ve hepsi de benzer şekilde hareket ediyordu. Örgüt arkasındaki ittihatçılar genellikle örgütün ulusal niteliğini vurgulamak ve geniş destek çekmek amacıyla yerel eşraf ve din adamlarının, çok defa müftülerin, cemiyetin itibari başkanları olmalarına çalışıyorlardı. Sonra da örgütün temsile dayanan niteliğini kanıtlamak için bir kongre düzenlemeye girişiyorlardı. Gerçekte bu kongrelere genellikle İTC Taşra örgütünün davetli ama seçilmemiş memurları gidiyordu. 28 tanesi Aralık 1918 ile Ekim 1920 arasında yapılmış olan bu kongreler, sonra bölgenin Türk ve Müslüman niteliğini ve ana yurtla birleşik kalma kararlılığını ilan edeceklerdi. Anadolu kentlerinde müdafaa-i hukuk örgütleri genellikle Müslüman toprak sahipleri ve tüccarlarından destek görüyordu. Bu kişilerin birçoğu devlet ihaleleri yoluyla ve sürülmüş ya da göç etmiş Yunanlı ve Ermenilerin topraklarını, taşınmazlarını ve işlerini hemen hiçbir şey ödemeden devralmak suretiyle zenginleşmişti. Bu nedenle Yunanlı ve Ermenilerin hak iddialarına karşı koymak için çok güçlü bir sahipleri vardı. Çok defa müdafaa-i hukuk topluluklarının önderleri aynı zamanda yeraltı direnişine de iştirak ediyorlardı. Bu model Kasım 1918 ile Haziran 1919 arası yıllarda Anadolu ve Trakya'nın her tarafında görülebilir. Başlangıçta örgütleyiciler nüfusunun büyük bir kısmı yok olmuş savaş yorgunu bir halkı harekete geçirmede güçlük çekiyorlardı. Ama İzmir'in Mayıs 1919'da Yunanlılarca işgaliyle müthiş bir canlılık kazandılar. Yunanistan İtilaf devletlerine savaşın sonlarında katılmış ve hiçbir Osmanlı birliğini mağlup etmemişti. Bu yüzden İtilaf devletleri tarafından bu şekilde ödüllendirilmiş olması büyük bir haksızlık olarak algılanıyordu. Üstelik Yunanlılar İzmir ve Ayvalık'ın işgalinden sonra önceden kabul edilmiş olduğu gibi durmamış, ilerlemişlerdi. İtilaf devletleri Ekim ayında Osmanlı ve Yunan kesimleri arasında bir sınır hattı, Min hattını çizmek suretiyle çok daha büyük bir bölgedeki Yunan işgalini tanımışlardı. 1919 yılı boyunca Türklerin doğudaki ve batıdaki tartışmalı vilayetleri ele geçirmek için savaşmak zorunda olacakları ve bunu yapma güçlerinin orduya bağlı olduğu gitgide daha belirgin hale geldi.